Ayrım 21, sayfa 405. 147. Gülünün solduğu akşam. Avukatlarımın idamda bulunma hakları var. Onların orada olmalarını isteyeceğim, kesin isteyeceğim. Gelecekler, gelmeleri gerek. Çünkü bizden sonrakilere umut verecek bu sahne. Asılışımız gürültüye gitmemeli. İpe nasıl gittiğimizi gelecek kuşaklara anlatacak doğru dürüst, güvenilir görgü tanıkları bulunmaları orada. Bir devrimcinin ölümü bile normal eyleminden, normal mücadelesinden soyutlanamaz. Bir de kendim çıkıp urganı kendim geçireceğim boynuma. Bunu çok istiyorum. Cellat falan sokmayacağım yanıma. İğrenç bir şey. Ve dönüp oradaki heriflere diyeceğim ki, burada ölen yalnızca benim bedenimdir. Ki zaten ölümlüydü, ölecekti. Ama düşüncemi öldüremeyeceksiniz. Ölmeyecek, yaşayacak diyeceğim. Sonra avukatlarıma döneceğim. Sizler de gelecek kuşaklara bizler adına tanıklık edin diyeceğim. Görün ve tanık olun. Bir devrimci ölüme böyle gider işte. Bayram yerine gider gibi. Şunu da söyleyeceğim. Herhangi bir trafik kazasında ölmekten falan da güzeldir bu. 148 Hamdi Gezmiş. Kızılay'da Gökdelen'de Anka Ajansı vardı. Zaman zaman babamla gelişmeleri takip etmek için oraya gider, haber beklerdik. Hüseyin ve Yusuf'un babaları da orada olurdu. Orada Örsan Öğmen, Altan Öğmen, Ahmet Kahraman'la sohbet ederdik. Bir keresinde infazdan birkaç ay önce Anka Ajansı'nda otururken Altan abi koluma girip koridora çıkardı beni. Elini omzuma attı, babamların duymayacağı bir ses tonuyla ''Hamdi bir şey söyleyeceğim'' dedi. ''Bu iş dönüşü olmayan bir yola gidiyor. Biraz hazırlıklı olmanızda fayda var.'' Altan abinin o sözleri bende şok etkisi yapmıştı. Abimlerin kurtulacağına dair ümitlerim sarsılmıştı. Altan abi görüşlerine itimat edilecek tecrübeli bir gazeteciydi. Bu nedenle bizim bilemediğimiz bazı tespitleri olduğunu düşünmüştüm o an. Bu durumdan babama ve diğer aile büyüklerime hiç bahsetmedim. Tabii etrafımızdaki insanlar o havayı görüyorlardı. Bizler de tedirginlik ama gidişatın yönü belli olmasına rağmen hala umutla iyi düşünmeye çalışıyorduk. 149 Mektup. Kardeşim Deniz, tarihsiz mektubunu 28'inde Şubat'ını aldım. Zarftaki tarihe bakarsan 4 gün sonra aldım sayılır. Yani benimki gibi değil, erken ulaştı mektubun. Harbicesi, üzülerek söyleyeyim, ikinci mektubunda aradıklarımı bulamadım. Halbuki sana mektubumda cevap isteyen öyle çok şeyler yazmıştım ki. Cümle mektup 1,5 sayfada olsa, bu bakımdan ne kadar erken cevap yazarsan, cevabında ne denli anlatırsan kardeşin o kadar memnun olacaktır. Bunu bilhassa bilmeni isterim. Yoksa iyiyiz, hasız vesaire, bu da başka şey demek olacaktır. Çok şey yazmak. Çok. Yürekten yazmak. Ama çağ başka çağ. Zorlu. Duyguları boşlamak gerek. Bu bahiste geri gelmesi mümkün olmayan şeyler konuşulmamalı. Kafamdan yazmak, en çok seninle, en çok sana yazmak istiyorum. Yanlışsam ikna edilmek, ama içten ama bilerek. Esas mesele yola ortak olmak. Ne yazık şartlar namüsait. Özlemişim seni. Deniz, tarifsiz. Duyguları bağışlamak gerek. Dedik lakin dostlukları değil. Zaman olduk kaçacaktık. Şimdi mapus damında hasretliğimiz. Resimlerin oldu hep başucumda. Bütün bunlar geride, daha niceleri ileride. Maalesef yazdığın gibi herkes için üzücü, nereden bakarsan bak kötü ve bence doğal. Ama her şeye rağmen böyle doğallığa razı olmadığımı söyleyeyim. Olaylar yoğundu son günler. Yakında buraya gelebileceğinizi yazmışsın. Gerek sizlerin durumunuz, gerek bizler için çok iyi belirtti ve olay kabul etmek gerek. Dilerim öyle olur. Şimdilik hoşça kal. Aydınlık günlere. Oradaki arkadaşların cümlesine selamlar. M. Gürkan. Bütün arkadaşların selam ve sevgilerini iletirim. Ankara Cezaevi 1 Mart 1972. 16 Mart 1972 Mamak, Ankara. Kardeşim Gürkan. Cevap yazmakta geciktim. Artık bir daha mektup yazmaya da vaktim olmayacak. Belki bu mektup eline geçtiği zaman mezarı boylamış olacağım. Geçmişi unutmuş değilim. Gelecek konusunda umutluyum. Yarınların daha aydınlık olacağına inanıyorum. Sana ve diğer arkadaşlara devrimci selamlar. Deniz Gezmiş. 150 Can Dündar. 16 Mart günü idam dosyaları bu kez Senato'nun gündemine geldi. Orada da öncelikle görüşülmesine karar verildi. Görüşmeler 12 saat sürdü. Zaman zaman gerginleşen görüşmelerde AP'li Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu, CHP'li senatörlere şöyle sordu. Yassıada'da 3 vatan evladı asıldığı zaman neredeydiniz? İşte yıllarca zihinlere kazınacak intikam hırsı bu soruda gizliydi. 3'e 3. 3 sizden, 3 bizden. O günlerin kulislerinde en çok yankılanan sözdü bu. Senatodaki oylama sonucunda katılan 141 senatörden 105'i evet, 36'sı hayır dedi. CHP'li senatörlerin yarısı oylamaya katılmamayı tercih etmiş, biri de Mukadder Öztekin evet oyu vermişti. Dosya son onay için Çankaya'ya gönderildi. CHP lideri İnönü Cumhurbaşkanı'na çıktı. Köşk tutanaklarına göre Sunay'a, size yalvarmaya geldim, anlayış gösterin dedi. O arada denizleri kurtarma seferberliği de hızlanmıştı. Olağanüstü koşullara rağmen ülkenin değişik köşelerinde insanlar idam cezasına karşı imza topluyor, cezaevlerinde veya yurt dışında da devrimciler açlık grevine yatıyor, Uluslararası Af Örgütü Başbakan'a infazları durdurun diye başvuruyor, Ankara'daki yabancı büyükelçiler merkezlerinin talimatıyla dış işlerine başvurarak idama mani olmaya çalışıyorlardı. Tam o günlerde Sunay'a dünyanın seçkin sanatçı ve aydınlarından infazların yapılmaması için tüm yasal imkanları kullanmasını isteyen bir mektup geldi. Mektubun altındaki imzalardan bazıları şunlardı. Pablo Picasso, Louis Aragon, Pablo Neruda, Samuel Beckett, André Malraux. Sunay toplanan 22 bin imzaya da, İnönü'nün yalvarmasına da, babaların çığlığına da, kendi genel sekreterinin mütalasına da, batılı ülkelerin uyarısına da aldırmadı. İnfaz emrini hiç bekletmeden imzaladı. Ancak kararın resmi gazetede yayımlandığı gün CHP lideri İsmet İnönü infaz kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bu başvuruyla süreç durdu. Bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne döndü. Buna rağmen Ankara Cumhuriyet Savcılığı infazlarda hangi avukatın bulunacağını araştırmaya başlamıştı bile. Ancak Yüksek Mahkemeden haber beklenirken Ünye'den beklenmedik bir haber geldi. Maltepe cezaevinden firar eden ekipten Mahir Çayan, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna 26 Mart günü dışarıdaki arkadaşlarıyla birlikte Ünye'deki NATO radar üssünde görevli iki İngiliz, bir Kanadalı teknisyeni kaçırmışlardı. Rehinelere karşılık 3 şey istiyorlardı. İnfazların derhal durmasını, hiçbir devrimcinin asılmamasını, infazların durdurulduğunun en çok 48 saat içinde açıklanmasını. Çayanların bildirisinde bunlar yapılmazsa İngilizlerin kurşuna dizileceği de yazılıydı. Ankara'da bir mahkemeden beklenen umut, Karadeniz'de bir üstten çıka gelmişti. Ancak o da çok sürmedi. Devlet bu meydan okuma karşısında bütün gücünü seferber etti. Üsttekileri kaçıran onlar Kızıldere'de kuşatıldı ve katletildiler. 151. Mustafa Yalçıner. O haberi aldığımız sabah ağzımızı bıçak açmadı. Kendi aramızda bile sohbet yapmadık. Söyleyecek bir şey yoktu. Çok çok etkilendik. Adeta öleceklerini bile bile gittiler oraya. Denizlerle birlikte ölmeyi kabullenme tutumuydu. Ve ben denizin gördüğüm en hüzünlü anının o an olduğunu hatırlıyorum. Kızıldere'yi duyduğumuz an. Kendisini kurtarmak için ölümü göğüsleyenler, kendisi için ölenler. O müthiş etkiler insanı. Mahir'le Deniz tanışıyorlardı tabii ama nispeten az tanışırlardı. Buna karşın Cihan'la Deniz'in ilişkisi müthiş bir ilişkiydi. İstanbul'da yedikleri ekmek, içtikleri su ayrı gitmezdi. Ayrılmaz ikiliydiler, kardeş gibiydiler. Her yerde, her şeyde beraberlerdi. Cihan'ı kaybetmenin acısı Deniz'in çok canını yaktı. Ama tabii sadece Cihan'a yanmakla kalmadı. Mahir de onun için çok önemliydi. Ve kendisi için eyleme giden diğer yoldaşları. Dedim ya, Deniz'i en hüzünlü o an gördüm. 152 Can Dündar. Anayasa Mahkemesi, Deniz, Hüseyin ve Yusuf hakkındaki idam kararlarını 5'e karşı 10 oyla iptal etti. Yüksek Mahkeme kararın özüne değil usulüne itiraz ediyor, meclis iş tüzüğüne aykırı hareket edildiğini söylüyordu. Meclis kararları yeniden usulüne uygun oylamak zorundaydı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, infazların bir an önce gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekleyen sağcı çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığının tarihe geçecek örneklerinden birini 8 Nisan 1972 tarihli tercümanda Rauf Tamer verdi. İptal başlıklı yazısı şöyleydi. İdamlara dair kanun iptal edildi. Ne demek iptal? Menşeini araştıralım. İptal, ipta, ipt, ip. Gördün mü? Sonunda yine ip çıkıyor. İdamlara ilişkin bir başka teşvik yine o günlerde Amerika'dan yollanan bir mektupla geldi ve yine tercümanın 7 Nisan 1972 tarihli nüshasında Ahmet Kabaklı'nın köşesinde yer aldı. Mektubun sahibi Turgut Özal'dı. O dönem DPT müsteşarlığından ayrılmış, Dünya Bankası'nda danışman olarak çalışıyordu. İdam kararının uygulanmama ihtimali üzerine endişelenmiş ve Ahmet Kabaklı'ya acımamak lazım diye özetlenebilecek bir mektup göndermişti. Şöyle diyordu Turgut Özal. Muhterem Ahmet Beyefendi, Teknik Üniversite duvarlarına bir tarafa köprü karikatürü, diğer tarafa da 6. filoyu koyarak köprü ve bekçisi diyen komünistlerin aslında neyin peşinde oldukları bugün daha iyi anlaşılmıyor mu? Bir senelik bir örfi idare bütün melanet ve hıyanetlerini meydana çıkardığı gibi Türkiye'nin kalkınması için sarf edilen insanüstü gayretlere yapılan insafsız hücumların kasti hüviyetlerini de ortaya çıkarmıştır. Zaman muhakkak durumu daha iyi gösterecektir. Fakat bir endişem var. Tarihten, tecrübeden ders alacak mıyız, yoksa sözde bir acıma duygusu ile karıştırılan, aslında maksatlı bir takım oyunlara alet olarak Türkiye'yi yıkmak isteyenlere bir şans daha mı vereceğiz? Türkiye hiçbir zaman komünist olmayacaktır ama kalkınma yolunda kaybettiğimiz zamanlar geri getirmenin mümkün olmamasından korkuyorum. Özal'ın korkusu yersizdi. İktidar da en az kendisi kadar acele ediyor, bütün süreci en baştan başlatırken acıyıp da bir şans daha vermemek için bu kez hiçbir açık kapı bırakmamaya çalışıyordu. 153 Hamdi Gezmiş. Abimler 18 Nisan 1972 günü Mamak Birnoğlu askeri cezaevinde anayasa değişikliklerini, işkenceleri, zamları, sansürü protesto etmek için ölüm orucuna başladılar. İdamlarına dair yasal prosedür sil baştan başlarken onlar kendileri için değil, ülkede olup bitenler için ölmeye yatıyor, su, tuz, şeker dışında hiçbir gıdayı kabul etmiyorlardı. Biz endişe içinde bekliyorduk. Gülhane'den bir doktor heyeti gelip muayene etmişti. Hükümet adeta sağlıklı asabilmek için uğraşıyordu. Ölüm orucunun 12. günü görüş izni alabildik. Tarih 29 Nisan 1972 idi. Babam ve benimle birlikte Hüseyin ile Yusuf'un babaları ve Halit Çelenk başta olmak üzere avukatları Mamak cezaevinde buluştuk. Güvenlik önlemleri çok daha sıkılaştırılmıştı. Sadece Mamak'ta değil, bütün ülkede olağanüstü bir hava vardı. Askeri yönetim gibi hapishane idaresi de bu eylemden rahatsızdı. İnfazlardan önce açlık grevi sonucu ölmeleri ihtimalinden çok tedirgin olmuşlardı. Avukatlardan önce yakınları olarak bizler ayrı ayrı görüştük. Abim çok halsiz, neredeyse bitkin bir şekilde geldi. Üstünde haki renk bir gömlek vardı. Açlıktan bir hayli zayıflamıştı. Pantolonu üstünden düşecek gibiydi, zor konuşuyordu. Tam o sırada hem görüşmemizi kapı eşiğinden takip eden Mamak'ın ünlü üsteğmeni Burhan Poturna kapının eşiğinde belirdi. Kolumu dürtükleyerek kısık sesle bana ''Aman söyleyin, ikna edin de bıraksınlar ölüm orucunu'' dedi. Zaten o an psikolojimiz bozuktu. O atmosferde bir de bunu söyleyince tersledim kendisini. ''Defol git'' dedim. Bir şey diyemedi. Abimin haline babam da çok üzülmüştü. ''Zayıflamışsın oğlum'' dedi. Bu direnişten vazgeçmelerini söyledi. Abim de babama yapılan haksızlıkları, hapishanelerdeki kötü muameleleri anlattı. Bir dizi talepleri olduğunu, bunları daha önce bildirdiklerini, sonuç vermediğini söyledi. Talepleri yerine gelene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi. İkna edemedik. Biz ayrılırken Halit Çelenk girdi görüşmeye. Bu abimi son görüşümüz oldu. 154 Halit Çelenk. Gözleri çökmüş, yüzleri sararmış, sarı yeşil bir görüntü almıştı. Deniz ayakta duramıyor, karşımda diz çökerek benimle konuşabiliyordu. İnan bitkin görünüyor, 12 gün süren açlığın doğurduğu fiziksel çöküntü yüzlerde okunuyordu. Yusuf Aslan ayakta durabiliyor ve daha dayanıklı görünüyordu. Ölüm orucunun nedenlerini anlattılar. Cezaevlerinden alınarak gizli merkezlere götürülen mahkumlara işkence yapıldığını, şikayet yollarının kapandığını, basına sansür konularak bu yasa dışı, insanlık dışı uygulamaların kamuoyundan gizlendiğini, zamların fakir emekçi halkın yaşantısını dayanılmaz hale getirdiğini, bu baskıları, bu zulümleri protesto etmek için ölüm orucuna başladıklarını söylediler. Bütün gücümü toplayarak onlara şunu söyledim. Açlık her insan üzerinde olumsuz fiziksel etkiler yaratır. Bu etkilerin sizlerde de kendini göstereceği kuşkusuz. Dışarıda infazların önlenmesi için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Bu çabalar başarılı olabilir ya da olmayabilir. Çalışmalar olumlu sonuç vermediği takdirde infazların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu takdirde sizlerin idam sehpası altına sağlam ve zinde olarak gitmeniz gerekir. Açlıktan bitkin ve çöküntü halinde sehpa altına giderseniz bu maksatlı çevrelerce kullanılır, kamuoyuna korku olarak gösterilir, aleyhinize propagandalar yapılır. Buna olanak vermeye hakkınız yok. Bunu düşünerek lütfen ölüm orucuna son verin. Dikkatle dinlediler beni. Bakışlarından sözlerimi yerinde bulduklarını anladım. Deniz, koğuştaki arkadaşlarıyla konuşmak için 10 dakika istedi. Kararımızı size bildiririz dedi. 15 dakika kadar müdür yardımcısı binbaşının odasında bekledim. 15 dakika sonra benimle görüşmek istedikleri haberi geldi. Müdür yardımcısı hükümlülerin odaya getirilmelerini emretti. Geldiler ve ölüm orucuna son verdiklerini söylediler. Binbaşı hemen cezaevi doktorunu çağırdı, hükümlüleri muayene ettirdi, yemek listesi hazırlattı. 155 Can Dündar. Onlar ölüm orucundayken Anayasa Mahkemesi'nden dönen infaz yasası önce Meclis Adalet Komisyonu'nda, sonra Genel Kurul'da yine aynı hızla usul yönünden kabul edilmiş, Senato'ya gelmişti. Bu ikinci oylamada hayırlar azalırken evetler çoğaldı. Mecliste hayırlar 53'ten 48'e düştü, Senato'da 36'dan 34'e. Buna karşın evetler mecliste 238'den 273'e çıktı, Senato'da 105'ten 111'e. Parlamento tamamen idamlardan yana dönmüştü. Yusuf Aslan, Senato'daki oylama biter bitmez yolun sonuna geldiklerini fark ederek ailesine son mektubunu kaleme aldı. Koğuştaki arkadaşlarına okuduktan sonra gömleğinin içine sakladı.